Ayrım 33, sayfa 425, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Üçüncü kısım. 306 numaralı odada yatağına uzanıp tavanı izledi. Hala emin olamamak canını sıkıyordu. Uçak biletini almıştı ama kendine sorular sorup durmaya devam ediyordu. Gerçekten buradaki işi bitmiş miydi? Yoksa Cibril Aziz'i bulmaya mı çalışacaktı? Onu bulunca ne yapacaktı? Ondan nelerin yanıtlarını bekliyordu? Ve eğer kendisine bu Mısırlı'nın verdiği yanıtları verirse, Amerikan hükümetinin Emmet'i öldürdüğünü söylerse, bununla ne yapacaktı? New York Times'ı arayıp telefonda dökülüp saçılmaya mı başlayacaktı? Ömer Hallavi'ye güvendiğinden emin değildi. Adamın çılgın bir havası vardı. Partizan ve yobazların yüzünü değiştiren türden bir hava. O dünyasını kendisininkinden ince biçimde farklı bir temel üzerine kuruyordu. Dolayısıyla söylediği şey kendisinin bakış açısının kıl payı ötesindeydi. Bu belki de kültürel bir farklılıktı ama adamın söylediklerinin kendisine çılgınca gelmesine neden oluyordu. New York Times'ı arasa mıydı, o zaman ne olacaktı? Amerikan hükümetinin CIA'in vereceği tepkiyi düşünmeye çalıştı. Onun itibarını sarsmaları ne kadar sürecekti? Noktaları birleştirerek bir yıldan uzun süredir yabancı bir güç için çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkarmaları ne kadar zordu? Kendini nasıl savunacaktı? 1991'de Yugoslavya'da olanların hikayesiyle mi? Bu bir bahane değildi. Asıl soru bununla ne kazanacağı değil, neyin doğru olduğuydu. Bu durumda doğru ne anlama geliyordu? Bunun yanlış olduğunu biliyordu ama Stan'in yatakta yanında olmasını diledi. Stan ona yalanlar söyleyebilirdi ama en azından dudakları onu kısa bir süre için bile olsa kafa karışıklığından uzaklaştırırdı. Kapısı tıkladı. Düşüncelere dalmış olduğundan ilk anda fark etmedi ama bu kez daha yüksek sesle tıklatılınca doğruldu. Saat 10'u geçiyordu. Kapıya bakmamayı düşündü ama bir ses, "Sophie Cole," dedi. "İsmim Michael Halil. Eşinizle çalışıyordum. Konuşabilir miyiz?" Kalktı kapıya gitti ve bir an tereddüt ettikten sonra kapı kolunu tuttu. Gözetleme deliğinden baktığında fotoğraflı bir tarafında mavi harflerle FBI yazılı bir kimlik tutan bir adam gördü. Sağ tarafında bir fotoğraf vardı ve Michael Halil yazılıydı. "FBI'danım," dedi gereksiz yere. Kapıyı açmaya başladı, sonra Andras Kirali'yi anımsadı. Yaşlı Macar FBI'dan olduğunu iddia eden Michael Halil hakkında sorular sormuştu. "Kuşkularımız var. Halil o gün Emmet'le Strumble hakkında konuşmuştu. O gün ne istiyorsunuz?" diye sordu. Ani derin bir korku suratındaki kasları gerdi. Kadın gözetleme deliğinden yüzünü görebilsin diye kimliğini indirdi. Esmer bir adamdı. Uzun boylu ve ince, gülümsüyordu. Hatta yakışıklıydı. Mısırlı gibi gözüküyordu ama konuşması tam Orta Batı aksanıydı. "Geç saatte geldiğim için üzgünüm. Biraz konuşabilir miyiz?"
"Gelmeden arayamaz mıydınız?"
Yüzünde bir an için bir sinir ifadesi belirdi. Buraya resmi bir sıfatla gelmedim ve bu konuşma aramızda kalırsa sevinirim."
"Henüz konuşmuyoruz."
"Umarım benimle konuşmaya karar verirsiniz."
"Neden konuşmalıyım?"
Kaşlarını çatarak gene koridora göz attı. Adeta birini bekler ya da korkarmış gibi. "Buradayım çünkü sizin öldürülmenizi istemiyorum." Bu ne beklediği ne de duymak istediği yanıttı.
"Neden öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumu düşünüyorsunuz?"
"İçeri girebilir miyim?" Geriye doğru bir adım attı ve düşündü. Sonra başının yanındaki kapı kilidini taktı. Kapıyı Michael Halil yüzünün bir kısmını görebilecek şekilde 10 santim kadar araladı. Öfke gene adamın yüzünü gerdi, dili yanaklarının içinde dolaştı.
"Şimdi bana neden öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumu söyleyin."
Koridora bir kez daha baktı ve sesini yüksek bir fısıltıya düşürdü. "Bunu yüksek sesle söylemem mi gerek?"
"Sanırım öyle Bay Halil." ceketinin kollarını çekiştirerek düzeltti. Artık kocanızı kimin öldürdüğünü biliyorsunuzdur.
Neden bana siz söylemiyorsunuz?
CIA duraksadı. Bu sürpriz mi?
Bunu kaç kez duyduğumun önemi yok. Bu her zaman sürpriz olacak.
Emmet teşkilata ihanet etmeye hazırlanıyordu. Libya'daki operasyonu öğrendi ve bunu açığa çıkartacaktı. Bir iş arkadaşına, kendi sözlerini aktarıyorum, bir yol bulup bunu kamuoyuna taşıyacağım demişti. Emmet lafı dolandırmazdı.
Sophie biraz gerildi. Emmet'in ne kadar iyi olduğunu düşünüyordu ve onu ne kadar az tanıdığını.
Stumbler dedi ve sonra başını salladı. Ama Emmet buna inanmadı. Cibril Aziz inandı ama o inanmadı. Hiçbir şeyi kamuoyuna taşımayacaktı.
Bu da size Bay Halil abi mi söyledi diye sordu.
Onu nereden tanıyorsunuz?
Hafifçe omzunu silkti. Onu sadece tanıyorum. İyi adamdır. Ama bu her dediğine inanılacağı anlamına gelmez.
Kocanızın durumunu düşünün. Libya'ya koşarak kendini öldürtecek genç bir adam var. Ailesi olan bir adam. İyi bir adam ne yapardı? Ortalığı sakinleştirirdi. Cibril'e yalan söyler, onu memlekete karısının yanına yollar, sonra diplomatik kanalları kullanırdı. Yetkililer de yazışırdı.
Bekleyin dedi. Adam söylediğini yaptı. Aralıktan kadının yüzüne bakıp beklerken yüzü gevşedi.
Sophie bunun üzerine biraz düşündü.
Yazışma yapmak isteyen Emmet'ti. Ben değil. Hala neden tehlikede olduğumu anlamıyorum.
Adam tekrar koridora baktı. Meslekten olmayanlara karşı kullandıkları büyük bir sabırla, bir çocukla konuşur gibi,
senaryoya uymadınız öyle değil mi dedi. Kaderinize razı olup acılı bir dul gibi eve dönmediniz. Kahire'ye gelerek araştırmaya başladınız. Yardım için Stanley Bertolli'ye gittiniz. Teşkilatın bir memuru. Tam olarak nerede olduğunuz ve ne yaptığınızı teşkilatın öğrenmesinin ne kadar süreceğini varın siz hesaplayın.
Stan kimseye söylemedi dedi hızla.
Buna gerçekten inanıyor musunuz?
Yanıtlaması için ona biraz süre tanıdı ve bakın Stan Bertoldi'nin dürüst olmadığını söylemiyorum ama o her şeyden önce teşkilatın bir adamı. Ne olduğunu bilmiyor bile olabilir. Ancak kesinlikle prosedürü takip edecektir. Bu onun DNA'sında var. Babası da CIA'dendi biliyorsunuz.
Bilmiyordu. Ailesinden hiç bahsetmemişti. Ki bu da manidardı aslında.
Adamın soluna doğru boşluğa baktı. Bir parça duvar kağıdı bu yabancıya inanıp inanmaması gerektiğini düşündü.
Stan ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkuyordu. Ve bu adam kimdi?
Kirali onun iddia ettiği kişi olmadığını söylüyordu. Ama belki de Macar adam yanlıştı. Hepsi yalancı değiller miydi?
Emmet'le bu konuda konuştunuz mu?
Fırsatım olmadı.
Emmet'le hiç konuşmadınız mı?
Tereddüt etti. Eşiniz ben konuşmadan önce öldü.
Kim yalan söylüyordu? Kirali neden uydursundu ki? Ve siz kimsiniz?
Size söyledim FBI'danım. Teşkilattaki arkadaşlarımızla işbirliği yaparız ama oldukça ayrıyızdır.
Hayır diye başını salladı Sophie. Siz kimsiniz? Sizin bundan ne çıkarınız var?
Adam sorudan sarsılmış gibi gözlerini kırpıştırdı.
Bir adam öldürüldü Sophie. Bizim adamlarımızdan biri. Ve görünüşe göre sorumlusu hükümetin bir başka birimi. Bunun gibi şeyler konusunda endişelenmek benim işim sayılır.
Sophie dikleşti. İçinde kaynamaya başlayan öfkeyi hissediyor. Ancak bunu kontrol altında tutmaya çalışıyordu. İnsanların üstü kapalı davranmasından ve ona yalan söylemesinden bıkmıştı.
Benim için noktaları birleştirin dedi Michael Halil'e. Bunun benim hayatımı nasıl tehlikeye attığını gösterin.
Noktaları mı birleştireyim dedi ellerini açarak. Yine sabırsızlanıyordu. Tamam Sophie öyle olsun.
Kocanız Stumbler'ı ortaya çıkartmak istiyordu. Eğer bunu yapsaydı teşkilat için büyük bir utanç olacaktı. Bir felaket.
Onlar da kocanızdan kurtuldular.
Karısı, yani siz, Sophie, olması gerektiği gibi ortadan kaybolmadı. Onunla ilgilenenlerin elinden kurtulup Kahire'ye kaçtı. Tahminen kocasının katilini bulmak üzere. Sizce gerçekten teşkilat oturup onlarla Arnavut katil arasındaki bağlantıyı bulmanızı bekleyecek mi?
Bağlantı nerede?
Adam ağzını açtı, tekrar kapadı. Haydi o zaman. Bütün yanıtları biliyorsanız bana verin. Michael Halil öne doğru eğilerek yüzünü kapı aralığına yaklaştırdı. Sophie nefesindeki sarımsak kokusunu alabiliyordu. Gözleri iri ve damarlıydı. George Ahmeti gibi biri hayalettir. Adını hiçbir kayıtta bulamazsınız. Özel işler için kiralanır, parası nakit ödenir ve göreve gönderilir. Bu nedenle kayıt bulamazsınız. Yapabileceğiniz en iyi şey, teşkilatın neyin peşinde olduğunu bilen birini bulmaktır. Yapabileceğiniz en iyi şey Cibril Aziz'i bulmaktır.
Peki Tanrı aşkına bunu nasıl yapacağım?
İçeri girmeme izin verin, konuşalım.
Hayır dedi.
Çocuk gibi davranıyorsunuz. Rozetimi gördünüz. Ben yalnızca bir uzlaşmaya varmak istiyorum Sophie. Koridorun ilerisinde gürültü vardı. Adam arkasına baktı. Sophie kısa bir süre sonra adamın gördüğünü gördü. Gülen bir çift, belki biraz sarhoş. Peltek bir aksanla birbirine mırıldanan Almanlar. Adamın eli kadının kıçında. Cümbüşlerine ara verip Halil'e ve Sophie'nin yüzünün görülebilen parçasına baktılar. Geçtiler ama onlar tekrar konuşmaya başlayamadan koridora üç adam geldi. Gene Almanlar. Ende zum Himmel'i söylüyorlardı. Halil belli ki sabırsızlanmış, kadına dönerek sabah buluşalım, tamam mı? Gerginsiniz, bunu anlıyorum. Kahvaltıda aşağıda buluşalım, anlaştık mı? Sophie başıyla onayladı.
Saat kaçta?
Saat 9:30'da uçağa bineceğim ve bütün bunları geride bırakacağım diye düşündü Sophie. Saat 10'da dedi gülümseyerek, Zora'nın ona yalan söylerken yapmasını öğrettiği gibi.
Yarın geç kalkacağım.
Adam tekrar duraksadı, kaşları çatıldı ve başıyla sertçe onayladı. Bekleyeceğim. 4. kısım. Budapeşte de yaptığı gibi kaçacaktı. Buraya, altında ezildiği bir suçluluk duygusuyla, onu Emmet'in öldürülmesiyle ilgisi olmadığı konusunda temin edecek birini, Zoran ya Tasten ya da Cibril, bulmak üzere gelmişti. Kimse onu hiçbir konuda temin edemiyordu. Onun yerine her şey kontrolü dışında büyüyordu. Darbe, ihanet, cinayet ve firar alemine girmişti. Cibril'in şu anda gerçekten nerede olduğunu merak ediyordu. Belki de Cibril canlarını kurtarmak için çaresizce savaşan adamların arasında heyecan ve korku içinde yaşarken Alexandria'da, yani Virginia'da hamile karısı meraktan ölüyordu. Bu imge diğer her şey kadar doğru kararı verdiğinden emin olmasını sağladı. Emmet büyük adamların oyununa karışmıştı. Kendisi de bir yıldan uzun bir süre, ama bu çocukça dönemi sağ salim atlatmıştı, eve dönme zamanıydı. Telefonunun alarmını 7'ye kurdu ve duş alarak son temiz iç çamaşırını giyip yattı. 9:30'da uçakta, sonra da Boston'da olacaktı. Işığı kapatarak gözlerini yumdu ve sonra görüntüler düştü zihnine. Toprakta kasılan bir bacak, çocukları havaya fırlatan uzun çizmeli askerler. Kendi sesi, bu yalnızca merhamet, açlıktan ölecek. Pis bir ağız tıkacının ardında haykıran bir adam. Kapının sertçe vurulmasıyla uyandı ve bir anda çok korktu, çünkü rüyası onu karanlık otel odasına kadar takip etmişti. Kapının vuruluşu Yugoslav kapılarına vuran o ağır çizmelerin topuklarının sesine benziyordu. Tanıdık bir ses, Bayan Kol, Bayan Kol, sizinle konuşmalıyım. Başucundaki lambayı bulana kadar eliyle karanlığı yokladı, güçlükle nefes alarak kendini odada tek başına olduğunu telkin etti. Kapının çalınması devam etti. Bayan Kol. Ömer Halavi'ydi. Bu tereddütlü aksanı nerede duysa tanırdı. Bir dakika diyerek otelin bordozunu giydi, kapıya vurmayı bırakmıştı. Sophie kapı deliğinde onu balık gözü gördü, hareketsiz duruyordu, elleri arkasındaydı. Kilidi unutarak kapıyı açtı, sonra adamın yüzündeki şaşkınlığın nedenini anladı. Neden şaşırmıştı ki? Saat sabahın 2'siydi, çıplak olmadığı için şanslıydı adam. Bayan Kol dedi. Bekleyin diye elini kaldırarak kesti Sophie. Endişelenmenize gerek yok, tamam mı? Sabah buradan gideceğim, yetti artık. Adam ağzını açtı, tereddüt ederek, korkarım bu mümkün olmayabilir.
Nedenmiş?
Gene ağzını açtı. Sophie ağzının bir yanında en az iki azı dişinin eksik olduğunu gördü. Adam sesini alçaltarak boş koridora baktı.
Sizinle konuşan adam.
Başını sallayarak sesini fısıltıya düşürdü. Ona güvenmeyin.
Tanrım, tekrar başlıyordu. Yalnızca buradan gitmek istiyordu.
O FBI'dan.
Hayır, FBI'dan değil. Adı da Michael Halil değil.
Kirali bunu onu çok rahatlatan tereddütlü saygısıyla söylerken, Hallavi öylesine sert, öfkeli bir inançla söylemişti ki yüreği ağzına geldi.
O zaman ne?
Benim amirim için çalışıyor Bayan Cole, FBI için değil.
Sophie bir adım geriledi, adamın tavrından da verdiği bilgiden de sarsılmıştı. Şimdi kendisi de fısıldıyordu.
Fark etmez, onunla buluşmaya söz verdim ama sabah ayrılıyorum, onu bir daha görmeyeceğim.
9.30'da kalkan Mısır Hava Yolları 777 desiniz.
Yutkundu. Evet.
Bunu ben biliyorsam Bay Halil de biliyordur. Tabii benim amirim de.
Bu basit mantık kurgusunu kavrayabilmesi için ona biraz süre tanıdı.
Lütfen benimle gelmelisiniz.
Sophie geriye doğru bir adım daha attı. Adam kapıya doğru bir adım attı ama içeri girmedi.
Gitmenize izin vereceğini sanmıyorum.
Tabii ki gitmeme izin verecek. Ben önemsiz biriyim.
Kim olduğunuz önemli değil Bayan Cole. Ne bildiğiniz önemli.
Ama hiçbir şey bilmiyorum.
Kadını sakinleştirmek için ellerini kaldırarak tekrar koridora göz attı, fısıldadı.
Yanılmışım. Cibril yanılmış. Hepimiz yanılmışız.
Ne konuda?
Her konuda. Bu Stumbler'la ilgili değil. Bu,
kelimeden emin değilmişçesine bir an için susarak kaşlarını çattı.
Bu ihanetle ilgili.
İhanet.
Nihayet Sophie'nin anladığı bir şey.
Bana ihaneti anlatın dedi.
Adam burnundan derin bir nefes aldı. Kadın soğuk algınlığından kaynaklanan bir tıkanıklık sesi duydu. Pek de iyi gözükmüyordu.
Adam iç geçirdi.
Bu aşamada sizinle paylaşmam güvenlik ihlali olur.
Bir ihanet olur.
Aynen.
Beni amirlerinizden saklamak da ihanet olmaz mı?
Bu herhangi bir şeyi açıklarmış gibi belki olmaz dedi. Lütfen dedi. Eşyalarınızı toplayın, sizi koruyabilirim.
Gitmek istemiyordu ama adam koridorda beklerken 5 dakikadan az bir sürede giyinmişti. Çantasını sırtlayarak arkasına düştü.
Asansöre binmediler. Onun yerine zemin kata inmek için merdivenleri kullandılar.
Dışarı çıkmadan önce adam lobiye gitmeyin, ikinizi de tanıyacak biri var dedi.
Sizin adamlarınızdan biri mi?
Stanley Bertolli'nin adamlarından biri dedi.
Ama bu sorun değil dedi Sophie, Stan bana zarar vermez.
Adam dudaklarını sıkarak başını iki yana salladı.
Ben daha çok Bay Bertolli'nin adamlarını kimin izlediğinden endişeliyim.
Sonra kapıyı açtı.
Adamın kendisini arkaya doğru götürerek cam kapılardan çıkartıp havuzun olduğu arka bahçeden geçirmesine izin verdi. Sonra tekrar binaya girerek kirli oda servisi arabalarının yanından sıkışarak geçip servis asansörüne ulaştılar. Sessizce asansörle aşağı binanın bağırsaklarına inip bir yeraltı otoparkına açılan kapılara geldiler. Direksiyonda genç, sert görünüşlü, kalın kaşlı bir Mısırlı vardı. Arkaya binerlerken adının Seyit olduğunu duydu.
Hallavi adama sürmesini söyledi.
Sıralanmış arabaların yanından hızla ilerleyip rampalardan çıktılar. Yaşlı otopark görevlisinden rozetini gösterdi ve nihayet sakin trafiğe karıştılar.
İlk başta gittikleri yönü anlamıştı, kuzeye ve sonra Kasr el Nil köprüsünden batıya geçtiler.
Gezira'nın güney ucuna sonra Dokki'ye kadar gittiler ama kısa bir süre sonra Kahire'nin karmaşasında kayboldu ve takip edemedi.
O sırada bu adamları hiç tanımadığını düşündü. Elindeki tek şey hiç karşılaşmadığı bir kadının sözleriydi.
Onu kaçırıyor olabilirlerdi.
El-Kaide olabilirlerdi, CIA olabilirlerdi.
Dokki'ye girerlerken Sophie,
''Patronunuz neyi bildiğimi düşünüyor?'' dedi.
Hallavi yalnızca bir an duraksadı.
''Kocanızın katilinin kimliğini?''
Sophie oturduğu yerde dikildi.
''Siz biliyor musunuz?''
''Henüz değil.''
Sizce o mu yaptı? Amiriniz mi?
Kesin bir şey söyleyemem.
Fazla bir şey bilmiyorsunuz, öyle değil mi?
Adam buna yanıt vermeye gerek duymadı.
Beni ne kadar saklayacaksınız?
Soruyu düşündü. Belki bu akşama kadar, belki salı, salıyı geçmez sanırım. Trafikte ilerlerken dönüp arkaya camdan bakıyordu. Sizi evime götürüyorum. Bu iş çözülene kadar içeride kalmanızı istiyorum. Eşim sizinle ilgilenecek.
Eşiniz mi dedi şaşırarak, onun bekar olduğunu düşünmüştü.
Ömer Halil abinin evi dar, ağaçsız bir sokakta bir 5. kat dairesi çıkmıştı. Binalardan biri duvar yazılarıyla kirletilmişti. Üçü birlikte yukarı çıktılar, adamlar yol boyunca kapılarını açtılar. Dairesine geldiklerinde Halil abi kapıyı çaldı, kısa bir süre sonra 60'larında bir kadın açtı. Hoş bir tombulluğu vardı, siyah saçlarından beyaz teller fışkırıyordu. Sıcak bir gülümsemeye dönüşen büyük bir ağzı vardı.
Selam diyerek Sofi'yi başıyla selamladı.
Selam diye yanıtladı Sofi. Halil abi hiç İngilizce konuşamaz diye fısıldadı. Ufak bir daireydi. Bir Mısır gizli polisi mensubundan içeriden sahip olduğu bilgiler ve emrinde en az bir genç, sert adam olduğundan muhtemelen beklediğinden daha ufaktı. Evi yaşlı insanların evlerinin hep olduğu gibi insana klostrofobi yaşatan cinstendi. Uzun bir yaşama ait biblolar, işlevsiz şeyler ya da çoğu durumda estetik güzelliği olmayan şeylerle doluydu. Bunlar ev sakinlerinin hayatın akışını yansıtmaktansa bir zamanlar bir hayatları olduğunun bir kanıtı gibi dururdu. Halil abi karısının adının Fuad olduğunu söyledi. Halil abi ve Seyit konuşmak için dışarı çıktıklarında Fuad'a heyecanla çay demledi. Yorgunluk Sofi'yi ele geçirmeye başlıyordu. Yavaşça kalkarak Fuad'a dedi. Yaşlı kadın tereddütle döndü. Birleştirdiği ellerini yana yatırdığı başının altına koyarak uyku dedi. Fuad'ı anladığı için bir anda mutlu olarak Sofi'yi arkadaki lavanta kokulu misafir odasına götürdü. Şifoniyerde temiz, katlı havlular vardı. Ona pırıl pırıl banyoyu gösterdi.
Teşekkür ederim dedi yaşlı kadına, şükran.
Fuad'a gülümseyerek ellerini çırpıp ehlen ve sehlen dedi. Ve arkasından başka kelimeler takip etti. Giysileri hala üzerinde, Sofi sert yatağa uzanarak gözlerini kapadı. Soyunmadan önce kısa bir dinlenme diye düşündü ve Emmet onu şimdi görebilseydi ne söyleyeceğini merak etti. Şaşırır mıydı? Hatta belki etkilenirdi. Kısa bir süre sonra uykuya dalmıştı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 440.